Ayrım 36.
Tüm DYP'liler Yazar'ın karşısına DYP bir misyon partisidir diye çıkıyorlardı. DYP kongresinden hemen önce Yazar Çağlayangil ile görüştü ve sordu. Nedir sizin bu misyon dediğiniz? Misyon diyorsunuz ve beni engelliyorsunuz. Nedir bu? Çağlayangil, demokrasi, insan hakları, hürriyetçi parlamenter bir düzen. Yazar, sözcükleri özenle seçen ve ağır ağır konuşan Çağlayangil'in bu sözlerine sinirlendi. Geçin bunları, bana misyon nedir onu anlatın. Misyonun özü, siyasi hakların iade edilmesi ve yasakların kalkmasıdır. Peki bu hakların elde edilmesi için DYP'nin güçlü olması ve meclise girmesi gerekmez mi? Peki, diyelim ki siyasi yasaklar kalkacak. Eğer siz DYP'nin başında olursanız, yasaklar kalktığında biz nerede bulunacağız? Mehmet Yazar bu karşılık üzerine konuşacak başka şey kalmadı dedi ve genel başkanlığı kaybetti. 19'un uğruna inananlar. Her yer politika ve bunun doğal sonucu parti kurmayla çalkalanırken bir köşeye çekilmiş, gelişmeleri sessiz ve sakin izleyen ve de sahada bulunan bir başka grup vardı. Biz meseleleri laiklik açısından görüyoruz, laikliği düşünce açısından değerlendiriyoruz diyorlardı. Tedbirleri tatbike koyarken partilerin tamamı hemen hemen birbirine benziyor, sağ ile sol partiler arasında da benzerlikler var, sadece isimleri farklı. Bu da suni bir ayrım, kapitalizm katı uygulanıyor, meseleye kabuktan bakıyor bu partiler diye sürdürüyorlardı düşüncelerini. Refah Partisi 14 parti içinde 18 Temmuz tarihinde en son kurulan parti olmuştu. Bunda en büyük etken MSP ekibinin uzun süre mahkemelerde yargılanması, yargılamaların sonucunda önce mahkum olmaları, sonra beraat kararının Yargıtay'dan çıkması herhalde oldukça önemli rol oynamıştı. Her ekip gibi Ahmet Tekdal, Ali Türkmen, Abdülkerim Şebik ve Rıza Ulucak'tan oluşan bir grup da Meşrutiyet Caddesi'nde bir büroda siyasal gelişmeleri değerlendiriyor ve parti kurma hazırlığına girişmek istiyordu. Ama önce biraz bekleyelim, bakalım ne olacak düşüncesinden de kendilerini kurtaramıyorlardı. Parti kurmak düşüncesinin artık yavaş yavaş yerleştiği günlerde Huzur Partisi kurucularından bazıları ve Genel Başkanı Tekdal ile arkadaşlarını ziyarete geliyordu. Ortada hazır bir parti vardı, gelin burada birleşelim diyordu Huzur Partililer. Tekdal ise biz ayrı bir parti kurmak istiyoruz, bizim kapımız herkese açık karşılığını vererek bu görüşe katılmıyordu. Yine o günlerde Yüce Görev Partisi kurulmuş, 63 kurucusundan 62'si veto edilmişti. O zaman Tekdal'ın yakınları düşündüler ve Yüce Görev Partisi'nde kurucu olalım ve bu partiyi bizim kadrolarla dolduralım konusunu tartıştılar. Sonra bundan da vazgeçildi. 19 rakamının uğruna inanarak Refah Partisi'ni kurdular. 19 rakamını vurgulamak için de parti amblemlerine seçtikleri başağın 19 taneli olarak çizilmesine özen gösterdiler. Haluk Nurbaki'nin yorumu ile 19 rakamı dinsel bir inanca göre uğur getirirdi. İnanışa göre zaten kainatta her şey 19 rakamı üzerine oturmuştu. Hatta Kur'an-ı Kerim'de 19 rakamı üzerine kuruluydu. Dikkatlice incelenirse. Bu nedenle Refah Partisi de aynı uğuru kendi parti ambleminde görmek istedi. Kırmızı zemin üzerine sarı başak çizdirip onaylatmak üzere Cumhuriyet Başsavcısı Firuz Çilingiroğlu'na gittiler. Başsavcı olmaz dedi. Kırmızı ve sarı renkler olmaz. Çünkü bu renkler sosyalist ülkelerin rengidir. Bunun üzerine amblemde başak kaldı ama renkler değişti. Kendi ölçüleri içinde mütevazi davranan Refah Partililer sivrilmiş isim peşinde koşmadılar. Hatta Rahşan Ecevit'in çok sonradan girdiği partileşme modeli onlara sempatik geldi. Neden yıldız isimler aranıyor diye hep kendilerine sordular diğer partilere baktıkça. İlk genel başkan olarak 1946 doğumlu bir avukatı Ali Türkmen'i seçtiler. 33 kişilik kurucu listesinden 29'u ilk anda veto edildi. Tıpkı DYP'de olduğu gibi. Veto edilmeyen 4 kişiden biri de Ahmet Tekdal oldu ve parti genel başkanlığa o seçildi. Vetolar partiye ulaştığında, vetolar şahsi sebepten çok prensiplere tereddüt ediyor yargısına vardılar ve hiç alınmadılar. Dolayısıyla diğer veto edilenlerle karşılaştırıldığında Refah Partililer vetoları tevekkülle karşıladılar. Toplam 87 kurucu önerildi. Üçüncü vetodan sonra 56 kişinin vetosuyla geriye kalan 31 kişi Refah Partisi'nin kuruluşunu tamamlamış oldular. Örgütlenme aşamasında ise il ve ilçe başkanlarına gelen yasaklardan en çok etkilenen partilerin başında Refah Partisi geldi. Üyelerinin deyimiyle şeriata tam olarak uydukları halde 6 Kasım seçimlerine giremediler. Turgut Özal'ı hiçbir zaman kendilerinden saymadılar. Yürüttüğü faiz ve kur politikasına hep karşı çıktılar. Nasıl olmuş da vaktiyle MSP'den aday olmuş diye kendi kendilerine hep sordular. Çünkü Özal katı kapitalist kuralları uygularken para değerini sürekli düşürüp fakirin fukaranın cebinden parasını alıyor, elini onların cebine sokuyordu. Buna rağmen Anadolu'nun çeşitli yerlerinde eski örgüt üyelerinin ve hatta eski MSP milletvekillerinin şimdi ANAP'ta yer almasını Allah'ın onları şaşırtmış olmasıyla yorumluyorlardı. Ahiretçilerle Hilal'e doğru. Mehmetçiğim, benim Orta Doğu'da ve Amerika'da güçlü dostlarım var. Beni oralarda iyi tanırlar. Bu benim için büyük avantajdır. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanı'yla da görüştüm. Kendisine ben politika yapacağım, izniniz var mı dedim. Kendisi de size engel olmayız, partinizi kurabilirsiniz dedi. Şimdi gel sen benim yanıma, iktidar olabiliriz, kadroya ihtiyaç var. Danışma meclisinden bir tek seni alırım yanıma, başka kimseyi almam. Mehmet Pomak bu sözleri işittikten kısa bir süre sonra bürosuna bu kez eski emniyet genel müdürlerinden İsmail Dokuzoğlu geldi. Kendisine Büyük Türkiye Partisi kuruculuğu önermek istiyordu. Telefon çaldı. Özal yeniden arıyor ve Pamak'la görüşmek istiyordu. Pamak 3-5 dakika önce aldığı bilgiler çerçevesinde siz Büyük Türkiye Partisi ile birleşiyormuşsunuz dediğinde Özal karşı çıktı. Yok öyle bir şey. Dokuzoğlu çok ısrar etti. Hatta Pamak'ın yanından Demirel'e telefon ederek Pamak'ın listeye girmesini istedi. Bu iki olay Mehmet Pamak'ın parti kurma düşüncesini körükledi. Turgut Özal kendi ideal kadrosundan saydığı Mehmet Pamak'ı Yeşil Yurt'taki Rıfat Diker'in evine çağırdı. Sonradan Adana milletvekili seçilecek Akgün Albayrak mutfakta kahve pişiriyor, Korkut Özal odanın bir köşesinde gazete okuyor, Semra Hanım da konuşmayı izliyordu. 1983 Mayıs'ının ilk günlerinde yapılan bu görüşmeye Turgut Özal yukarıdaki sözlerle girince Pamak karşılık verdi. Ben sizi çok fazla tanımıyorum ama banker olayları ve faiz politikası nedeniyle halkta size karşı bir antipati var. Özal çok soğukkanlıydı. Banker olayında benim bir kabahatim yok. Bankere para yatıranlar bunun faizlerini ve daha sonra da paralarını alamayacaklarını hesaplayamadılar. Kabahat bankere para yatıranlarda. Ama ben yüksek faiz politikasına inanmıyorum. Maliyet enflasyonuna yol açıyor. Bu da fiyatları yükseltiyor. Faizlerin yüksekliği mevduat sahibini koruyor. Ekonomiyi yüksek faiz ve sıkı para politikası kurtaracak. İktidara gelirseniz, anarşi ve terör yeniden hortlarsa bunu nasıl önleyeceksiniz? Ekonomik sıkıntı çözülürse terörün kökü kazınır. O sırada Halil Şılgın gelip talimat aldı ve tekrar gitti. Semra Hanım da odadan çıkmıştı. Bunu fırsat bilen Pamak, kusura bakmayın ama Semra Hanım siyasi meselelerin içine fazla giriyor. Bu hareketler sağda pek iltifat görmez. Özal yine sakindi. Sen inandığın gibi yaşıyorsun. Biliyorum, senin hanımın tesettür içinde. Benim ailem demokratik hayata alışmış. Biz hep böyle yaşadık ailece. Millet böyle istiyor diye ben aileme karışmam. Böyle alıştık biz. Hem şimdi bunları bir yana bırakalım. Parti kurucuları arasında senin de yer almanı istiyorum. Köşkte takılır mı bilmem. Köşke danışırım. Eğer takılacaksa kuruluştan sonra seni genel başkan yardımcısı yaparız. Keçecileri de soracağım köşke. O da olmazsa onu da daha sonra alacağım. O sırada Semra Hanım içeriye yeniden girdi ve bana kalırsa Turgut Bey'le beraber olmanızda yarar var. Pamak'ın adı daha sonra Büyük Türkiye Partisi kurucusu olarak kulislerde dolaşınca Özal yeniden telefon etti. Bizim onlarla birleşmemiz söz konusu değil. Onlara teklif ettim, benim başkanlığımda benim seçmem şartıyla isim verin dedim. Kabul etmediler. Şimdi bizi yıpratmak için böyle laf çıkarıyorlar. Onların zaten netice olması söz konusu değil. Aman sen dikkat et ve onlarla birlikte olma. Bizim kapımız sana açık. Pamak düşündü. Hem ANAP hem BTP kendisine kuruculuk öneriyor, kendi çevresine danıştı. Yaptığı değerlendirmeye göre MHP, MSP ve AP tabanının kendisinde sevgisi olduğuna inandı ve yola çıktı. Madem ki bu tabanlarda kendine yakın insanlar vardı, o zaman bu tabanları etkileyecek liderlerle görüşmesi gerekiyordu. Önce MSP'nin eski milletvekillerinden Recai Kutan'la birlikte Necmettin Erbakan'a gitti. MSP'li Lütfi Doğan'ın evindeki görüşmede Erbakan, Pamak'a, Cenab-ı Hak nezdinde sevap kazandın, yaptığın hizmetlerle ahireti garantiledin. Şimdi sağı kucaklayan bir parti kurarsan yeniden sevaba girersin diye söze başladı. Pamak, Özal'ın şemsiyesi altında birleşmek belki mümkün olabilir deyince Erbakan şiddetle karşı çıktı. Zinhar olmaz, batılla zinhar beraber olunmaz. Çünkü sağ partileri ele geçiririz diye gidenler sonradan hep o partilerin malı oldular. İttihat Terakki'den bu yana hep böyle oluyor. Batıl olan partiler ele geçirilmiyor. Gidenler de batıl oluyor. Pamak bunun üzerine o ana dek hiç düşünülmeyen bir öneri getirdi. Bağımsız milletvekilleri girer meclise, herkes kendi camiasına haber yayar. O illere haber verir. Nerede AP güçlüyse AP bağımsız adayı, MHP güçlüyse MHP'nin adayı, MSP güçlüyse MSP'nin adamı bağımsız milletvekili olarak meclise girer. Sonra bunlar bir grup oluşturup yeni bir parti kurarlar. Erbakan buna da hayır deyince Pamak'ın belki de istediği noktaya gelinmiş oldu. Pamak'ın sağı birleştirici bir parti kurması kararına varıldı. Pamak ikinci görüşmesini Türkiye'de Süleymancıların lideri olduğu öne sürülen Kemal Kaçar'la yaptı. Kendisini Sultanahmet'ten Mercedes bir arabayla aldılar ve Ümraniye'de ahşap eşyayla döşenmiş lüks bir büroya götürdüler. Parti kurmak için yardım ve destek önerisini Kemal Kaçar çarpıcı bir gerekçeyle geri çevirdi. Bizim Türkiye çapında müesseselerimiz var. Bunların varlıklarını idame ettirmek için iktidara yakın olmak zorundayız. Kimi oy bakımından destekleyeceğimiz 5 Kasım'da belli olur. Bize şu anda en yakın görünen Özal, onu desteklemeyi düşünüyoruz. Pamak Ankara'ya döndükten sonra bu kez Yakup ve Hilmi Beylerle görüştü ayrı ayrı. Türkiye'de belli akımların, tarikatların başını çeken Yakup ve Hilmi Beylerden Yakup Bey'in dış kapıda otomobil galerisi vardı. Hilmi Bey mühendisti ve ikisi de çok varlıklıydı. Onlar birleşme iyidir ama bekleyelim kararını açıkladılar. Çalışmalarını sürdüren Pamak bu kez Ayvaz Göktemir, Nuri Gürgür, MHP Genel İdare Kurulu üyelerinden ve Baki Tuğ ile toplantı yaptı. MHP Gençlik Kolları Başkanı Muharrem Şemsek'i aradı. Şemsek 12 Eylül öncesinde vurulmuş ve tekerlekli sandalyeye mahkum olmuştu. Politika ile bağlantısını da kesmemişti. MHP, MSP ve AP'nin bu kesime yakınlık duyanlardan oluşan bir grup sonunda 7 Temmuz günü yeni bir parti kurdular. Cumhuriyetçi Muhafazakar Parti Pamak'ın başkanlığında kurulmuştu. İçişleri Bakanlığı Cumhuriyetçi sözcüğünü kabul etmiş ama bu sözcüğün kullanılabilmesi kararının Bakanlar Kurulu'na ait olduğunu bildirmişti. Nitekim Bakanlar Kurulu Cumhuriyetçi sözcüğüne izin vermedi ve partinin adı Muhafazakar Parti oldu. Milletin yapısı muhafazakar olduğu inancından hareketle Pamak partiye bu adı uygun görmüştü. İlk anda 30 kurucu üyenin 25'i vetolandı. Vetolar sürerken Cumhuriyet Başsavcılığı Muhafazakar Parti'nin kapatılması için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Yüksek Seçim Kurulu'na 3 ayrı tepki. 14 partiyi sonradan 15. bir parti izleyecekti. Ama kuruluş dönemi kapanmış, vetolardan sonra yeni isimler bildirilmiş ve herkes beklemeye girmişti. Seçimlere hangi partiler katılabilecekti? 24 Ağustos'ta durum kesinlik kazandı. Anavatan Partisi, Milliyetçi Demokrasi Partisi ve Halkçı Parti arasında geçecekti 6 Kasım seçimleri. Örgütlenme sorunlarını her türlü güçlüğe rağmen zamanında çözebilen Doğru Yol Partisi ile genel başkanı vetolanan SODEP seçimlerde yoktu. Bunun üzerine Yüksek Seçim Kurulu'na 3 ayrı başvuru yapıldı. SODEP, Doğru Yol Partisi ve Refah Partisi seçimlere giremeyişlerine itiraz ediyorlardı. SODEP ile DYP yaklaşık aynı mantığı savundular. Onlara göre anayasa ilkeleri doğrultusunda partilerin kurulması izne bağlanamayacağı gibi faaliyetlerini anayasa ve yasaların hükümleri içinde sürdürmeleri zorunluluğu getirilmiştir. Bu ilkenin doğal sonucu siyasi parti faaliyetlerinin anayasa ve yasa hükümleri dışında başka kurallarla sınırlandırılmasının mümkün olmayacağıdır. Ayrıntılı hukuk açıklamalarına giren başvurular, eğer seçime girmeme kararı 2485 sayılı kurucu meclis hakkındaki kanun hükmüne dayandırılıyorsa, bu kanun çerçevesinde Milli Güvenlik Konseyi'nin danışma meclisi ile birlikte ortak karar alması gerektiğini, oysa kararın sadece Milli Güvenlik Konseyi'nden çıktığını belirtiyor ve şu savunmayı yansıtıyor. Bunun aksini düşünmek, 1982 Anayasası'nın da tüm kanunlarında Milli Güvenlik Konseyi'nce karar veya bildirileriyle değiştirilebileceği, kaldırılabileceği sonucunu doğurur. Ki bu Milli Güvenlik Konseyi'nin de çıkardığı yasalarla belirlenmiş, amacına uygun düşmeyen bir durum yaratır. Partilerin başvurusunda Siyasal Partiler Kanunu'na göre de seçimlere girmeme kararının aykırılığı vurgulanıyor ve bu nedenlerle seçimlere katılacaklarının Yüksek Seçim Kurulu tarafından ilan edilmesi gerektiği vurgulanıyordu. 26 Ağustos günü yapılan bu başvurulara Yüksek Seçim Kurulu 30 Ağustos günü yanıt vererek başvuruların anayasa ve yasalar açısından incelenmesiyle ortaya çıkan hukuki durumla birlikte ülke yönetiminin gerekleri ve özellikleri karşısında uygulaması zorunlu olan ve düzenleyici nitelikte bulunan Milli Güvenlik Konseyi'nin 99 sayılı kararının da göz önünde bulundurulması gerekmektedir, diyordu. Yüksek Seçim Kurulu daha sonra yazısında şöyle devam ediyordu. Adı geçen 99 sayılı kararda milletvekili seçimine katılmak için öngörülen 24 Ağustos 1983 günü saat 17'ye kadar Milli Güvenlik Konseyi'nin incelemeleri sonucunda en az 30 kurucu üyesi uygun görülmek koşulunun yerine getirilmediği anlaşılmış olduğundan talebin reddine. Refah Partisi'nin durumu ise hayli ilginçti. 31 Ağustos 1983 günü Genel Başkan Ahmet Tekdal Yüksek Seçim Kurulu'na başvuruda bulunarak şu itirazda bulunuyordu. Partimiz 19 Temmuz günü İçişleri Bakanlığı'na başvurarak tüzel kişilik kazanmıştır. 29 üyemizin MGK tarafından uygun görülmemesi üzerine 8 Ağustos günü 29 yeni kurucu üye listesi sunulmuştur. Ancak Milli Güvenlik Konseyi bu sunulan isimlerden 25'ini uygun görmediğini, 29 Ağustos günü kararlaştırılmış ve durum aynı gün Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından partimize bildirilmiştir. Bu durumda Milli Güvenlik Konseyi'nin partimiz kurucuları hakkındaki incelemesini kanuni süre içinde yapmamış olması sebebiyle partimiz kurucularının tamamının kurucu üyelik sıfatları hukuken geçerlik kazanmış bulunmaktadır. Milli Güvenlik Konseyi'nin kanunen kendisine tanınan süre geçtikten sonra almış olduğu karar hukuki bir sonuç doğurmaz. Bu sebeple partimiz kanunlarımızın parti kurucuları sayısı yönünden öngördüğü şartları yerine getirmiş bulunmaktadır. Refah Partisi bu nedenle yasal açıdan seçimlere katılmaya hak kazandığını bildiriyordu. Yüksek Seçim Kurulu gerçekten çok sıkışmıştı. Olay çok netti. 24 Ağustos 1983 saat 17'ye kadar Refah Partisi'ne herhangi bir bildirimde bulunulmamış, hatta tam tersine bu tarihten 5 gün sonra veto kararı alınmıştı. Dolayısıyla 24 Ağustos günü Refah Partisi öngörülen en az 30 kurucu üyesini hukuken tamamlamış durumdaydı. Yüksek Seçim Kurulu Refah Partisi'nin başvurusunu aynı gün değerlendirerek SODEP ve DYP'ye gönderdiği yazıların benzerini bu partiye de ileterek ek olarak bir cümle daha koydu. Şikayetçi Refah Partisi yönünden 24 Ağustos 1983 günü saat 17'ye kadar 30 kurucu üyesinin Milli Güvenlik Konseyi'nce uygun görülme koşulu oluşmamıştır. Sıra şimdi artık sırdaş hesaptaydı. Hangi partiye nereden neler akıyordu? Üç partiye de yardım edildi. Ama en az Halkçı Parti'nin payına düştü. Hani derler ya zırnık bile koklatmadı diye. Yok, ancak zırnık kokladı Halkçı Parti. İşte o kadar. Sırdaş hesap aslanın ağzındaydı. Aslan ise ağzını Anavatan Partisi'ne iyice açmış, Milliyetçi Demokrasi Partisi ile flört ediyordu. Yeni dönemde kurulmuş olan siyasal partilerden hangilerinin seçimlere girebilecekleri 24 Ağustos 1983 günü belli oldu. Yeni dönemde kurulmuş olan siyasal partilerle ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan ilk parti kapatma başvurusu davasını da Anayasa Mahkemesi'nde 25 Ağustos 1983 günü, yani tam bir gün sonra başlandı. Partiler bir yandan kuruluyor, Cumhuriyet Başsavcılığı da öte yandan Anayasa Mahkemesi'ne arka arkaya çeşitli istemlerle başvuruyordu. Cumhuriyet tarihi döneminde bu kadar kısa zamanda bu kadar fazla dava açıldığı görülmemişti. 1983 Ağustos'u ile 1985 Mart'ı arasında Anayasa Mahkemesi'ne tam 11 başvuru gönderildi. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından. Bunlardan 5'i partilere ihtar verilmesini istiyordu. 3'ü Anavatan Partisi'ne, ikisi de Doğru Yol Partisi'ne ihtar verilmesi istemini kapsıyor ve bu 5 istek de Anayasa Mahkemesi tarafından reddediliyordu. Aynı dönemde 6 ayrı parti hakkında kapatma istemiyle dava açıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı, Yüce Görev Partisi, Huzur Partisi, Bizim Parti, Muhafazakar Parti, Yeni Düzen Partisi ile Doğru Yol Partisi hakkında kapatma istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Bunlardan sadece 25 Ekim 1983 tarihinde Huzur Partisi'nin kapatılması kararlaştırıldı. Diğer 5 parti hakkındaki istem geri çevrildi. Daha kuruluşlarını tamamlamadan kapatılma istekleriyle uğraşmak zorunda kalıyordu siyasal partiler. Bu olgu kıyıda köşede kalmış, ancak bize göre yeni dönemin en çarpıcı özelliklerinden birini oluşturur. Belki partiler yeni kurallara uyum sağlamakta güçlük çekiyor, belki başsavcılık titiz davranıyordu. Ya da belki ikisi birden. Ama ortaya çıkan sonuç gerçekten çarpıcıdır. Yıllar yılı Anayasa Mahkemesi'nin yolunu bile unutmuş olan partiler, şimdi bu mahkemenin kapısında kuyruğa girmişlerdi, yargılanmak için. 16. Bölüm, 6 Kasım'a doğru. 24 Ağustos'ta seçime kimin gireceği belli olduktan sonra, yarışan 3 partinin 2 Eylül günü saat 17'ye kadar milletvekili adaylarını Yüksek Seçim Kurulu'na iletmesi gerekiyordu. Yani 8 günde 400 aday saptanacaktı 67 ilden. Bu kez 3 parti için bir başka maraton başlıyordu. Diğerleri 6 Kasım'a kadar kepenkleri kapamıştı. Milletvekili adaylığı bir anlamda en kolay, bir anlamda en zor Anavatan Partisi'nde çözüme kavuştu. En kolay orada gerçekleşti çünkü Özal'dan başka işe karışan pek yoktu. Partisine egemendi. Elbette yardımcıları ve kurucular düşüncelerini açıklıyordu. Ama başlangıçta MHP-MSP ayrımı henüz yoktu. Bu ayrımdan dolayı ortaya çıkacak anlaşmazlık, seçimden hemen sonra önce bazı illerin örgütlenmesinde, sonra da 25 Mart yerel seçimlerinde belediye başkan adaylarının belirlenmesi sırasında kendisini gösterecekti. Ama milletvekili adaylığı sırasında daha kimse kimseyi pek iyi tanımıyor, Özal ne derse herkes onu yapıyordu.